Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz, tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak Tuna Boyu'ndan köşemiz var. Göç, yüreğin göğüs kafesinden sökülüp yola çıkmanın adıdır aslında. Bazen Karlıkayın ormanında geceliğin yürümek, bazen 600 yıl yaşanan toprakları, palımızı, pırtımızı, çulumuzu, çaputumuzu, tasımızı, tarağımızı topladık, yarın yola çıkıyoruz. Kedimizi, köpeğimizi, çiftimizi, çubuğumuzu, bağımızı, bahçemizi, evimizi, barkımızı, mezarlardaki ölülerimizi ve şehitlerimizi buralarda bırakıp gidiyoruz. Aklımız ve gönlümüz hep buralarda kalacak diyerek apansız terk etmektir. Rumeli'de göç ve bir fırtına tuttu bizi türküsünün hikayesini konuşacağız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız da ilk dakikalarımızda. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Söz Uçar köşemiz var. Yazar Enver Şengül telefon hattımızda olacak. Günümüz İstanbul'unda başlayıp bundan tam 2764 yıl öncesindeki Demir Çağ medeniyetinin gizemli halkı olan Urartuların dünyasına uzanan bir zamana yolculuk hikayesini konuşacağız. Kahramanlarından biri de bugün 82 yaşında olan ve Urartu dilini okuyup yazabilen dünyadaki çok az kişiden biri olan Mehmet Kuşman. Kayıp Zamanın Bekçisi kitabı üzerine yazar Enver Şengül'le güzel bir sohbet sizleri bekliyor programımızın ilerleyen dakikalarında. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Thank you. söylemez oldum.
Tuna boyunda. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Tuna Boyundan köşemizle başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Atipler hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun değerli hocam. Güzel bir Ramazan ayını ve bayramı geride bıraktık. Bizi çok güzel gezdirdiniz Tuna boyunda. Bayram nasıl yaşanır? Ramazan nasıl yaşanır? Oradaki topraklarımızda bu güzel duygular nasıl idrak edilir? Hepsini sizin vesilenizle öğrenmiş olduk hocam. Eksik olmayın. Bugün de göç üzerine biraz konuşalım istedik sizinle. Evet, Türkiye'den evet. De yurt dışına çok fazla göç gönderdik zamanında, hala göndermeye devam ediyoruz. Yurt dışından da ülkemize tabii göçler gerçekleşiyor. Biz bugün Rumeli'nde göçü konuşalım sizinle. Bir de az önce Gülşen Kutlu'nun sesinden dinledik. Bir fırtına tuttu bizi, derya yakardı. Çok çok güzel bir eser. Bir de bu eserin tarihçesini, belki de hikayesini sizinle konuşacağız bugün. Evet. Neler söylersiniz hocam, buyurun.
Siz türküyü erken söylemişsiniz.
Biz hemen dinledik.
Güzel olurdu ama olsun. Sezin Hanım, göç yüreğin göğüs kafesinden sökülüp yola çıkmasının adıdır aslında. Bazen karlı kayın ormanında geceleyin yürümek, bazen 600 yıl yaşanan toprakları, pılımızı, pırtımızı, çulumuzu, çaputumuzu, tasımızı, tarağımızı topladık. Yarın yola çıkıyoruz. Kedimizi, köpeğimizi, çiftimizi, çubuğumuzu, bağımızı, bahçemizi, evimizi, barkımızı, mezarlardaki ölülerimizi ve şehitlerimizi buralarda bırakıp gidiyoruz. Aklımız ve gönlümüz hep buralarda kalacak diyerek o toprakları apansız terk etmektir. Gözyaşıdır aslında göç. Gözyaşına saklanmış bir ömürdür. Bazen ihraç iskelelerinden kabul iskelelerine ve kabul iskelelerinden iskan mıntıkalarına sevk edilmek, bazen de evini, barkını terk edip sadece toprağa, camiye veya kıraathaneye sığınmaktır. Göç, dağların ağlamasıdır aslında. Ağaçların bir daha asla yeşillenmemek üzere kuruması, derelerin çağlamadan akmasıdır. Bazen neden geldim İstanbul'a, tutuldum kaldım avare diye çığlık atmak, bazen de geride bırakılan anne için, geride bırakılan baba için, geride bırakılan çocuklar için ağıtlar yakmaktır. Göç bir aykırıştır aslında. Yalnızlığın ve çaresizliğin denizinde yanmış gemilerle yanmış limanlara sığınmak ve sonra uykusuz gecelerde bu yalnızlığın ve bu çaresizliğin libasını kuşanmaktır. Göç gitmektir aslında. bir daha geriye dönme hayallerini bir çeyiz sandığına gömerek gitmektir. Geriye dönüp son bir bakışın içine gömülen ve orada son nefes kadar saklanan ne varsa odur göç. Göç beklemektir aslında. Bazen hareket etmek üzere olan bir treni beklemektir. Bazen doğum sancısı içinde bir anneyle doğumu beklemektir. Bazen nefeslerin durduğu anlarda ölümü beklemektir. Bazen de bir posta katırı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler beklemektir. Mektuplar beklemektir. Göç bir bıçağın eti kesmesidir aslında. Tam da ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda derken, tam da böyledir göçten değil mi ayırır gövdeyi kökten derken, tam da bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız ayarın mahşere kaldı derken. Göç umuttur aslında. Kimi zaman bitmek bilmeyen yolların kahrında güç veren umut. Kimi zaman kapı kulede rüzgarda dalgalanan ay yıldızın üzerinde parlayan umuttur. Göç biraz hüzün, biraz hasret, biraz gurbet, biraz ezilmek çokçası Rumeli'dir. Ve Rumeli diliyle söyleyeceksek eğer, göç insan ziyanlıdır aslında. İşte bugün böyle bir göçün ortaya çıkardığı, böyle bir göçün yakılmasına neden olduğu bir olaydan söz edelim.
Hocam ne kadar duygusal anlattınız bu arada. Gerçekten her bir cümleniz çok kıymetliydi.
Çok teşekkür ederim. Burada bahse konu olan hikayemiz, bizim şimdi sizlerle paylaşacağım metnini Ferhat Gündoğdu kaleme almış ve müstahar isimlerle almış. Yani biz burada hangi isim verirsek verelim, göç edenler bilir ki o isimlerde kendileri kendi isimlerini koymuşlardır.
Evet.
Başlayalım o zaman izniniz olursa.
Estağfurullah hocam. Biz o duygusallığa çoktan girdik sizin o derinden etkileyen cümlelerinizle.
Çok teşekkür ederim.
Sonrasında gerçekten çok çok büyük keyifle ve biraz hüzünle ama inşallah sonu güzel bitecek olan bir hikayeyle diyeyim ama öyle mi oluyor acaba?
Bakalım. Selanik içinde yaşayan iki arkadaşla başlayalım. Birisi Rum, birisi Türk. Türk'ün adı bu hikayemizde Sabri olsun. Rum'unki de bazen Yorgo, burada da Dimitri olsun. Doğru, Dimitri ve Sabri çok iyi arkadaşlar. Ve Dimitri'nin çorbacı dükkanı var, lokantası var. Sabri'nin babasının kahve dükkanı var. Bu iki çocuklar birbirlerine iyi arkadaşlar ve babalarının yanında çalışırlar. Ve bu arada da fırsat buldukça birbirleriyle görüşürler. Ve bu iki tane gencin de iki tane doğal olarak sevgilisi vardır. Sevdiği genç kızlar vardır. İlginç olan bu ya, Dimitri bir Türk kızına, Şefika'ya aşık olur. Sabri de bir Rum kızına, Angeliki'ye aşık olur, onu sever. Çok iyi dost olan bu iki arkadaş birlikte gezerler, birlikte gençliklerini yaşarlar. Aileleri bu sevgiye karşı gelse de gençler sevdalarından asla vazgeçmezler. Nihayet günlerden bir gün ailelerin bu karşı çıkmasından hareketle Sabri, arkadaşı Dimitri'ye ben Angeliki'yi kaçıracağım, bunun başka çaresi yok der. Bunun üzerine Sabri, yapabilir miyiz, Dimitri yapabilir miyiz, başarabilir miyiz diye endişeyle sorar. Sabri, ben her şeyi göze aldım. Bu işin sonu mahpushane de olsa, idam olmak da olsa ben bu işi sonuna kadar tamamlamak isterim der. Ve gerçekten de program yaparlar. Dimitri'ye de sorar Sabri, benle beraber olur musun? O kadar güçlü bir arkadaşlıkları vardır ki elbette der Dimitri, birlikteyiz ölüme kadar. Gerçekten de birlikte plan yaparlar. Nihayet planın uygulamaya geçtiği akşam Sabri Angeliki'nin evine onunla anlaşırlar. Onun evine gider, onu kaçıracaktır. Fakat tam Angeliki camı açıp dışarıya çıkacak. O esnada Angeliki'nin ailesi durumdan haberdar olmuştur ve pusu kurmuştur Sabri'ye. ve Sabri'yi bir şekilde derdest etmek üzere ateş açarlar. Sabri yaralanır ama kaçar. Kaçar ama Angeliki, yani sevdiğini de kaçıramamıştır.
Hmm.
Yarım kalmıştır. Ama deşifre de olmuştur. Bu şekilde de dağlara çıkar ve bir şekilde uzun süre dağlarda kalır. Arananlardan birisi olur. Nihayet artık dağlardayken yakalanır Sabri. Daha fazla kaçamaz. Ve Dimitri de onunla birliktedir. O da yakalanır. O da birlikte yakalanırlar. Doğru Selanik zindanına atılırlar. Bir müddet hapishanede kalırlar. Koğuştan o Volta dediğimiz bizim gezmelerinde Sabri ile birlikte Dimitri gezerlerken zaman zaman şöyle bir şey mırıldanırlar. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim buluşmalarımız ayari, mahşere kaldı. Bu kaçırılma olayından sonra daha haber alınır ki Angeliki baş göz edilir, başkasına verilir. Selanik'in dışına hatta çıkarılır. Gelin olup giderken Angeliki mahpushanede, onun için mahpushaneye düşmüş, Sabri'ye adeta duyması için bir şey mırıldanır. Pencereden baka baka ayarım, ela gözler süzüldü der. Ve bu mahpushane hayatı bittikten sonra Sabri ve Dimitri hiçbir şeyi bıraktıkları gibi bulamazlar. Ne yazık ki, demek ki 1923'te 24'te yaşanan bir olay bu.
Hmm.
Ne yazık ki mübadele başlamıştır.
Evet.
Yani insan ziyanı başlamıştır. Bu arada da Sabri'nin evleri yakılmıştır. Maalesef Selanik'te yaşayan o iki halk arasında, Türkler ve Rumlar arasında düşmanlıklar başlamıştır.
Evet.
Anadolu'dan göç eden Rumlar Selanik'e gitmiştir. Selanik'ten bazı Türkler mübadeleyi beklemeden Anadolu'ya kaçmıştır. Bu arada da Selanik'ten Anadolu'ya göç edenlerin arasında da Dimitri'nin de aşık olduğu Şefika ve Şefika'nın da ailesi vardır. Bir gün oturup konuşurlar Sabri ile. Dimitri der ki, ya biz ne iyi komşuyduk. Bizi neden birbirimize düşman ettiler diye söylenirken hapishane günleri akıllarına gelir. Ve böyle bir efkarla dudaklarından şum sağlar dökülür. Bir fırtına tuttu bizi ayari, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız ayari, mahşere kaldı. Yeni cezve kaynar kaynamaz oldu. O benim nazlı yarimin dilleri söyler söylemez oldu. Yeni cezve kaynıyor ocakta. Kasatura belimizde ayarim, martinimiz kucakta. Hapishanede yata yata her yanım çürüdü. Pencereden baka baka ayarim, ela gözler süzüldü. Yollarına baka baka ayarim, ela gözler süzüldü. Hapishanenin mahkumları sıra sıra dizildi. Bu bizim kaderimize ayarim, kara yazı yazıldı.
Evet.
İşte bugünkü bahse konu olan türkümüzün yakılma hikayesi böyle.
Evet.
Hanım.
Evet.
Bu nasıl bir sevdadır, bu nasıl bir umuttur. Bu türkü nerede söylenirse söylensin, hele Zurna Peşrevi ile söylendiğinde emin olun Rumeli'de herkes susar, herkes dünyaya dalar ve dinlendiğinde insanın içini bir buruklukluk kaplar. İnsanın boğazına düğüm düğüm düğümlenir nefesi, neredeyse yutkunamaz. Sevda tam yüreğinin ortasına oturur. Bir yarın söylerken, bir yarın söylerken diğer yarın sevda içinde boğulur. İşte sadece sözlerinde değil, etkisinde de insanı bir fırtınanın tuttuğu ve deryaya kardığı neredeyse hissedilir.
Evet.
İşte Rumeli'den gelenlerin yüreklerinde, gönüllerinde, dillerinde hep böyle buna benzer türküler vardır. Bu türküyü Ege'nin bir tarafında Sabri Aga, diğer tarafında Dimitri Derya'ya bakarak birbirlerini duyacak şekilde söyledikleri rivayet edilir. Tabi Selanik'te de o bizim olduğu zaman Selanik, yani Selanik bizimken orada Rellez'de dere boyuna toplanan kızlar ve erkekler karşılıklı olarak bu türküyü söylerler. Hemen bir hakkı teslim anlamında söylüyorum. Bu türkü Yücel Paşmakçı 6 Eylül 1978 yılında Tekirdağ Şarköy'de Fatma Çil'den derlemiş. Onu da ifade edelim. Evet. O Fatma Çil, yani Fatma Nine, 1893 yılında Selanik'te doğmuş. 1912 yılında eşi Ali Bey'le birlikte, yani mübadeleden önce göç etmiş. Göç esnasında o kargaşa içinde trenlerde eşiyle birbirini kaybetmişler. Çok ilginç, bakın. Ha. Ben insan ziyanlığı kelimesini tesadüfen
boşuna
kullanmadım. Benim
evet.
İnsan ziyanlığı diye bir kitabım var. Bilerek isteyerek koyduğum evet. bir isim bu. Düşünebiliyor musunuz? Eşinizi kaybediyorsunuz trende, bir daha buluşamıyorsunuz. Çok bekler Fatma Nine, Şarköy'e yerleşir. Şarköy'ün Kalaycı köyüne. Eşini çok bekler ama bir türlü buluşamazlar. O da, yani her ne kadar biz Dimitri, Sabri, Angeliki, Şefik'ten söz ettiysek de Fatma Nine de eşi Ali ile ilgili olan sevdasına, sevgisine
tam
her
da türkü gibi
düştüğünde evet. bunu söyler.
Evet.
O bizim kavuşmalarımıza yarim, mahşere kaldı.
Gerçekten.
Bugünkü hikayemiz böyle olsun.
Evet, buna. Evet hocam. Çok şimdi ben tabii cümleye başlarken inşallah sonu mutlulukla biter dedim ama hadi bir bakalım dedik ama türküler genelde evet mutlulukla çağıran türküler var ama nedense tabii bizim içimizden geldiği için çoğunlukla hüzünü çağırıyor. Ve evet. o hüzün de türküler söylendikçe dilden dile, kulaktan kulağa, gönülden gönüle yayılıyor.
Evet.
Bu çok çok güzel bir türkü gerçekten, sizin de ifade ettiğiniz gibi, ama gerçekten o güzellik o hüznün içinde barınıyor. Öyle hissediyorum ben.
Ama biraz Hanım, Rumeli'de daha önce de bunu sohbetlerimizde söylemiştik. Rumeli'de mutlaka sohbetin, hayatın, yaşamanın bir yerinde mutlaka bir hüzün
evet,
saklıdır.
Evet.
En mutlu anlarda bile bir hüzün vardır. Bayram programında birlikteydik, hatırlarsanız. Orada da bunu söyledik.
Ya.
Yani bayram gününde bile Rumeli'de
hep hüzün. Çünkü işte sizin ilk cümlelerinizde söylediğiniz de değerli hocam. Her şeyimizi bırakarak bir yola çıkıyoruz.
Evet, yani.
Pılımızı, pırtımızı, çulumuzu çöpüyoruz.
Hakkınız var mı?
Biraz daha var hocam, buyurun.
Böyle bir mübadele destanına giriş yapalım mı?
Olur, siz nasıl uygun görürseniz hocam.
Küçük bir şiirle noktalayalım. Belki uzun bir çalışmam benim bu ama siz şiir konusunda ustasınız.
Estağfurullah hocam.
Kusurları görmeyin.
Estağfurullah, sadece estağfurullah. Ne olur demeyin öyle.
Yola düşme kısmını okuyalım, olur mu?
Siz o kadar yürekten söylüyorsunuz ki bütün o kelimelerin içindeki o güzellik sizin zaten sesinizden, yüreğinizden tüm dinleyicilerimize ulaşıyor. Biz büyük bir keyifle dinleyeceğiz hocam. Buyurun lütfen.
Bu benim Mübadele Destanı isimli çalışmam. Yollara düştüler kısmı. Yollara düştüler. Bir gece apansız evlerini, bahçelerini arkalarında bırakarak, ümit yaprağına sararak sevdalarını düştüler yollara. Hasret fırınında pişmiş bir parça ekmek, sevda pınarından bir parça su vardı azık torbalarında. Bir gece afansız, soylu bir sükutu kuşanarak, çeşmelerini, kuzularını, o yılın hasadından arta kalan ürünlerini, babalarının, analarının kabirlerini bırakarak arkalarında düştüler yollara. En güzel esvapları, urbaları, kadife gelinlikleri, yeşil ölümlükleri vardı azık urbalarında. Bir gece apansız, bütün yıldızlar avuçlarına sığdırarak göklerini, ayı ve güneşi berrak sularda yıkayarak düştüler yollara. Henüz açmamış bir gül içinde gözyaşları, henüz açmamış bir gül içinde gözyaşları, yazılmamış bir defterde türküleri vardı azık torbalarında. Bir gece apansız, nasıl ve nerede biteceğini bilmedikleri, kiminle ve kimsiz biteceğini bilmedikleri, nedenlerini ve niçinlerini bilmedikleri bir yolculuk için düştüler yollara. Biraz ümit vardı, çokça sabır vardı, çokça eziyete tahammül vardı azık torbalarında. Geldiler. Günlerce süren zor bir yolculuktu yaşadıkları. Geldiler, benizleri solgundu, düşleri yorgundu, umutları vurgundu, gönülleri bir nebze dargındı zamana. Geldiler, denizin tuzunda bıraktılar sevda türkülerini. Geldiler, denizin tuzundaydı yürekleri durmuş bedenleri sevdiklerinin. Aman bre more dediler, elmas bir bakış çiziyordu yüreklerini. Yürekleri yangın yeriydi, aman bre more dediler. O yüzden bir daha hiç deniz yüzü görmek istemediler. Geldiler, rüzgarda üşüyen gül gibi, dağı dağa bağlayan yol gibi, erken baharlarda savrulan kül gibi, gövdeden kopan dal gibi, suyu çekilmiş göl gibi, su almış bir kayık, ipleri çözülmüş sal gibi, güneşi kaybolmuş çöl gibiydiler. Irmaklarının atlarını unuttular ilkin, sonra derelerinin, pınarlarının atlarını, sonra dağlarının, köylerin atlarını unuttular. Kustulübü, Pizova'yı, Kustulübü, Prodron'u, Parpişten'i, Gabrişten'i, Sıraişten'i unuttular. Sonra Vodine'yi unuttular. Bir Selanik kaldı unutmadıkları, unutamadıkları, Beyaz Kulesi'yle Selanik, bir deniz, bir liman ve bir gemi, karantina, tasfiye emirleri, bir de yollarda perişan halleri. Diyelim.
Hocam, bir göç hikayesi bu kadar mı yürekten anlatılır? Sesinize, soluğunuza, kaleminize, yüreğinize sağlık. Gerçekten bunun üzerine söyleyecek hiçbir sözüm yok. İyi ki varsınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz yayınımızda olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Bizi o Rumeli'nin sokaklarında, evet biraz hüzünlü ama o Tuna boyunda her hafta, her pazartesi gezdirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yürekten söylüyorum. İyi ki varsınız. Hep var olun.
Ben çok teşekkür ederim. Bu programı bu kadar güzelleştiren benlik bir durum yok. Bu sizin samimiyetiniz, sizin o Tuna boyundaki insanlara, Tuna boyundaki yaşama medeniyete gösterdiğiniz ihtimam. Ben size, sizin şahsınızda TRT'ye canı gönülden teşekkür ediyorum.
Estağfurullah hocam.
Geçen programda söyledim ama tekrar söyleyerek nokta koyayım. Yahya Kemal Beyatlı der ki, bir toprağı kaybettiğiniz zaman askeri olarak aslında onu kaybetmiş sayılmazsınız. Asıl kaybetmek o toprakları unuttuğunuz zamandır.
Evet.
Unutmayalım ve unutturmayalım evet. Diyorum. Çok teşekkür evet. ederim.
Çok,
İyi yayınlar.
Çok, çok
iyi yayınlar
teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi değerli
çok
hocam.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Atipler hocamız telefon hattımızdaydı. Tuna boyundan köşemizde Rumeli'nde göçü konuştuk. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. Türküsünün hikayesini dinledik. Çok etkilendik. Çok da sevdiğimiz bir türküdür. Programımızın başında dinlettik sizlere. Hocamıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Hasretin kar, yüzün güneş, dallarıma bahar yüzdün. Hasretin kar, yüzün güneş, dallarıma bahar yüzdün. Ayrılığın kor bir ateş, yollarıma bahar yüzdün. Ayrılığın kor bir ateş, yollarıma bahar üzdüm. Sen Leyla, ben Mecnun olsam, kendimi çöllere vursam, bu yanınca seni sarsam, kollarıma bahar yüzüm. Sen Leyla ben Mecnun olsam, kendimi çöllere vursam, uyanınca seni sarsam, kollarıma bahar yüzüm. Kollarıma bahar yüzlüm.
Söz uçar.
Bakan Söz Uçar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda yazar Enver Şengül var. Sayın Şengül, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Aslında TRT'mize bir kez daha hoş geldiniz. Evinize hoş geldiniz desem daha doğru bir cümle kullanmış olurdum. Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Enver Şengül yaklaşık 10 yıl TRT'mize muhabir olarak hizmet verdi. Biraz ben müsaadenizle o günlerin de anısına kendisinden bahsetmesini rica edeceğim. Biraz sizi tanıyalım, biraz bizi o günlere götürün, o TRT zamanlarınıza götürün. Sonrasında zaten değerli konuğumuzla son kitabı üzerine konuşacağız.
Bu fırsatı bana tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum sahiden. İşte mutlu olmamın nedenlerinden biri eski bir TRT mensubu olarak kendi aileme konuk olmam.
Ne mutlu bize.
Bu nedenle çok heyecanlandım. Ben TRT'nin tek kanal olduğu yıllarda TRT'nin Bitlis muhabiriydim. Şu an Edirne'de yaşıyorum. 25-28 yıldır Edirneliyim ama aslen Bitlisliyim. Orada doğdum. Gençliğim, öğretmenliğimin bir bölümü orada oldu. Ve orada da 10 yıl kadar TRT'nin muhabirliğini yaptım. TRT tek kanaldı. Çok etkiliydi, çok güçlüydü. Şimdi de etkili ve güçlü ama o zamanın hali havası bir başkaydı. Bir 10 yıl kadar muhabirlik yaptım. TRT ailesinin içinde oldum. Çok iyi dostlarım, arkadaşlarım oldu. Hala da görüştüğüm. Bu nedenle mutluyum ki böyle yıllarca emek verdiğim bir kurumun bir radyo programına davet ettiğim ve burada kitabımı anlatacağım. nedenle çok çok teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten onur duyuyoruz biz de sizin gibi kıymetli muhabirlerimizin yıllar sonra böyle önemli kitaplar, güzel kitaplar hayata getirip okuyucularıyla buluşturması ve biz de dinleyicilerimize bu kitapları ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz aynı zamanda. Bugün konuşacağımız kitabınız sizin ikinci kitabınız ama aslında evet. 9 kitabınız daha var değil mi bildiğim kadarıyla?
Evet evet 9 yani roman olarak araştırma albüm niteliğinde 9 kitabım var ama 2 tane romanım var. Tabii ben asıl bu romanları daha çok önemsiyorum.
Evet.
Sanıyorum onlardan birini konuşacağız.
Evet evet bugün zaten. Kayıp Zamanın Bekçisini konuşalım istedik sizinle. Evet. Ama hemen öncesinde şunu da sevgili dinleyicilerimize belirtmiş olalım. Darüşşifa Delilik Mevsimi romanlarınızın ilki. Sanıyorum onun da 3. baskısı gerçekleşecek değil mi? Çok kısa ondan evet. bahsedelim hemen.
Derseniz kısaca ondan bahsedeyim. O benim ilk romanım. Sağ olsun değerli Üstad Ahmet Ümit'in katkıları ve destekleriyle yazılmış, çıkmış, sonuçlanmış bir roman. Hatta romanın arka kapağında da onun yazıları var, yazısı var. Ben Edirne'ye gelenler bilir, Edirne'deki Trakya Üniversitesi'ne bağlı Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde aralıksız olarak 11 yıl yöneticilik yaptım.
O zaman ben ziyaret ettiğimde bundan yaklaşık 3-4 yıl önce siz orada görevliydiniz öyle
Hayır,
mi?
Hayır daha bir yani 5-6 yıl oldu oradan ayrıldım.
O zaman size denk gelememişim ama çok
o
güzel
müze
bir
çok
müze.
Önemli bir müze. Ülkemizin harika en bir önemli müze. Yani müzelerinden biri haline geldi.
Evet evet. evet.
Ve Avrupa'da yılın Avrupa Konseyi'nin yılın müzesi ödülü verdiği bir müze. Ve hatta Avrupa Kültürel Miras Birliği'nin de yılın en iyi sunumunu alan bir müze. Evet. Benim zamanımda, benim dönemimde alınan
ödüller. Emeklerinize sağlık. Muhakkak
ödüller.
Sizin de çok emekleriniz var.
Böyle Edirne'nin kültür hayatına böyle zengin bir içimde katkım olduğu için de kendime ait çok mutlu hissediyorum. Oradan ayrıldıktan sonra buradaki birikimlerim, buradaki etkilendiğim konular sonucunda ilk romanımı yazdım. Delilik Mevsimi diye. Darüşşifa. Onun da bugünlerde 3. baskısı hazırlanıyor. Sanıyorum 10-15 güne kadar 3. baskısı çıkacak. O nedenle de heyecanlıyım.
Hayırlı uğurlu olsun diyelim biz şimdiden.
Ondan sonra da Kayıp Zamanın Bekçisi. Bundan 4-5 ay önce yayınlandı. Yeni kitabım o.
Evet bu da çok gerçekten bizi yine geçmişin o tozlu yollarında gezdirecek olan çok harika bir kitap. Urartuları anlatıyorum. O kitabın aslında bence çok daha ilginç olan kısmı sanıyorum Mehmet Kuşman dedemiz.
Evet. Bilmiyorum, evet. Dedem Mehmet demek Kuşman'ı doğru, amcamız Türkiye demek tanıyordur. Yani. Keşke şu an bu programı da dinliyor olsa. Mehmet Kuşman'ı tanıdıktan ve ondan etkilendikten sonra bu romanı yazma fikri doğdu kafamda zaten. Bir Van gezisinde ilk romanım Edirne'den Türkiye'nin en batısındaki güzel şehir Sultanlar Şehri Edirne'den. İkinci romanım da dedim benim doğduğum taraflara gitsin ve hep o taraftan bir roman yazmak istiyordum. Bir turistik gezi esnasında Mehmet Kuşman'la tanıştım. Van'ın Pınarhisar ilçesinin Çavuştepe'de bulunan Urartu Kalesi'nde tam 60 yıldır bekçilik yapan bir bilge insan. Bununla tanıştım. Bize orayı anlattı. Urartucayı dünyada bilen 5-6 kişiden biri. Hem okuyup hem yazabilen hem alfabesini fonetik yapısını bilen dünyadaki tek kişi.
Nasıl öğrenmiş?
80 yaşında, 81 yaşında. Onun çok ilginç bir hikayesi var. Zaten romanda da onu anlatıyorum. İçsel bir merak. Ortaokul mezunu. Askerlikten döner dönmez o kaledeki kazılarda şey olarak, bekçi olarak göreve başlıyor. Ve o kadar çok merak ediyor ki bu çivi yazılarını. Hiç kimse okuyamıyor çünkü gelen kazı ekibinden.
Tabii.
Bir tablet çıktığı zaman ta İstanbul'dan birileri davet ediliyor. Okuyup dönüyor. Bütün hoca kazı başkanına yaklaşıp diyor ki ya çok mu zor diyor bu çivi yazılarını. Biz okuyamaz mıyız? Bununla dalga geçiyorlar. Git oradan diyorlar. Yani ne okuması kolay bir şey mi? Bu bunu kafaya takıyor ve yıllarca kişisel çabalarıyla uğraşarak Urartucayı çözüyor. Kendi çabalarıyla çok enteresan.
İnanılmaz gerçekten.
Bilinmeyen bir dili, bilinmeyen bir evet. alfabeyi çözüyor. Ve o günden bugüne kadar da o kalede gönüllü bir turizm elçisi, gönüllü bir rehber, gönüllü bir bilgi adam ve aynı zamanda orayı koruyup kollayan bir bekçi. Ve romanımı bu kişinin üzerine inşa ettim. Romanımın kahramanlarından biri de Mehmet Kuşman. Urartu bir zamana yolculuk hikayesi. Mehmet Kuşman'la birlikte romanın kahramanı olan bir arkeolog ve bir şekilde Urartu dönemine gidiyorlar ve oradaki özellikle Asurlularla Urartu-Asur Savaşı'nın yaşandığı milattan önce 700'lü yıllardaki yıllara gidip o dönemi yaşıyorlar. Bize o dönemi aktarıyorlar. Yani bir tarihi roman. bir zamana yolculuk hikayesi. İçinde Mehmet Kuşman'ın anlatıldığı bir roman.
Bir de bildiğim kadarıyla Mehmet Kuşman yalnızca anlatılmıyor. Aynı zamanda böyle ilerleyen, yani romanın ilerleyen bölümlerinde bir ordu yönetimi de üstleniyor, öyle değil mi?
Tabii tabii, tarihte bir Urartuların en önemli komutanlarından biri. Çünkü Mehmet amcayı görseniz böyle tam bir savaşçı yandıran.
Fotoğrafını gördüm ama tabii
var.
Kendisiyle tanışmak eminim ki daha büyürü olsa gerek.
Romanın tarafında var. Yolu Van'a, yolu Gürpınar'a, Çavuştepe Kalesi'ne, ki o tarafa gidenler mutlaka uğruyorlardır. Urartu Kalesi'ne düşenler mutlaka Mehmet Kuşman'la tanışsınlar. Onun o, çünkü bayağı yaşlandı. 81 yaşında.
Allah sağlık, uzun
11 çocuğu ve sanıyorum 30-40 tane de torunu var.
Oo.
Daha oralara gidiyorken, daha Urartular anlatıyorken onun ağzından Urartu hikayelerini dinlesinler, çivi yazılarını çözsünler.
Tam onu diyecektim. Aslında Mehmet Kuşman torunlarına böyle o çivi yazısını öğretiyordur değil mi? Muhakkak onun peşinden de gelenler
sadece
vardı.
Sadece oğullarından birine öğretebilmiş. Diğerleri çok ilgisiz kalmışlar anladığım kadarıyla.
Kalmış.
Ama bir oğlu Urartucayı biliyor. En azından aktarabildiği biri var. Ama Mehmet amca çivi yazılarını bizim Türkçe alfabesini okuduğumuz gibi okuyor, anlamını, ifadesini, telaffuzunu yapabiliyor. Bu nedenle de dünyada eşi benzeri olmayan bir kültürel miras,
gerçekten,
kültürel değer.
Gerçekten bravo. Aslında bunu sizin bu şekilde kitaplaştırmanız da bence çok kıymetli. Mehmet Kuşman'ı keşfetmeniz, bir belgesel
Mehmet Kuşman
niteliği taşıyan.
Aslında keşfedilmiş biri. Çok bununla ilgili çok yazılar var. Belki belgeseller de var ama ben işin edebiyatına soktum Mehmet Kuşman'ı. Dedim ki bir romanın içinde olsun. Çünkü insanlar romanlardan daha çok etkileniyorlar.
Tabii.
Daha iyi anlıyorlar. Öylece ben de onun izniyle, ailesinin izniyle onu romanımda kullandım. Çok da güzel oldu. Ve romanımı da ona ithaf ettim.
O ne dedi bu duruma? Nasıl
çok
karşıladı?
Çok mutlu oldu. Hatta Urartuca güzel, çok güzel diye de bana Urartuca kendi el yazısıyla aynı zamanda bir mesaj yolladı.
Evet. Bu arada ben o Urartuca'ya bir baktım. Böyle sürekli sanki üçgenlerden oluşuyor ama anlaşılması
tabii,
o kadar.
Üçgenler, yatay dikey yan yana uç uca üçgenlerden evet, oluşuyor. Evet, çivi evet. İşte ancak çiviyle yazıldığı için.
Evet. Bunu hani bir kişinin bir yardım almadan yalnızca kendi çabasıyla gerçekleştiriyor olması. Biz şimdi günümüzde yabancı dil öğrenmeye çalışıyoruz. İşte İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer yabancı diller. Yıllarımızı harcıyoruz ve yine de tam olarak öğrenemiyoruz. Böyle
İnanılmaz
hiçbir
bir başarı
olmayan
hikayesi aslında. Evet. Yani ciddi belgesellere konu olabilecek bir insan.
Evet.
Yani düşünsen ortaokul mezunusunuz, evet, ve kendi çabalarınızla kayıp bir dili çözüyorsunuz. Okumasını ve yazmasını, anlamını da çözüyorsunuz ve bu muhteşem bir zeka. Bu nedenle ta Amerikalara, Avrupalılara çağrılıyor. Hmm. Konferanslarda konuşturuluyor. Çok değerli bilim çevreleri açısından.
Evet,
Mehmet
muhakkak.
Kuşman. Ama desen ki ülkemizde ne kadar değeri biliniyor. O konuda bir şey söyleyeyim.
Siz bilmişsiniz değerini. Üzerine
evet,
roman yazmışsınız. Sizin gibi
evet, evet.
Böylesine sanata ve tarihe değer veren kişiler olduktan sonra nice Mehmet Kuşmanlar çıkar ve nice böylesine güzel romanlar yazılır, inşa edilir diye düşünüyorum.
İşte romanımı yazarken de hem bir Urartu medeniyetini anlatmak istedim. Demir çağının bilinmez bir medeniyeti. Çok enteresan bir topluluk.
Biraz
hem onu anlatayım
bize dedim. Gerçi çok hani uzun vaktimiz yok ama birkaç dakikayla şöyle dinlesek sizden konusal olarak.
Urartular mı?
Evet. Ve kitabınızı.
Urartuların başkenti Tuşba, Van. Van'ı bir merkez olarak düşünürseniz işte batıda Elazığ'a kadar, güneyde Hatay'a, Antakya'ya kadar ve doğuda ta Urmiye Gölü'ne kadar uzanan bir alanda hüküm süren, çok da değil 400-500 yıl hüküm sürmüş, çok yetenekli, çok savaşlı, çok sanatkar bir toplum. Sonradan bilinmez bir nedenle ortadan kalkmış, yani izlerini nasıl devam ettiği de bilinmiyor. O döneme ait çivi yazıları sayesinde çok önemli bilgi ve belgeler günümüze aktarılabilmiş. Gittikleri her yerde kitabelerle, kayaların üzerine çivi yazılarla bütün yaşadıklarını anlatmışlar, yazmışlar. Biz onlardan yola çıkarak da bu kitabelerin çoğu da Van tarafında zaten. Oradan yola çıkarak toplumun hayatı, savaşları, sınırları, başkentleri hakkında yaptıkları
olur.
Tarım ve demircilikte çok ünlülermiş. Bu konuda çok fazla bilgi sahibiyiz. Bu Bu bilgilerden yararlanarak ben de bunu romanlaştırdım.
Kitabımızda...
Romanın bir arkeologla başlıyor. İstanbul'da
neyle başlıyor
yaşayan...
çok özür dilerim duyamadım.
İstanbul'da başlıyor, günümüzde başlıyor romanım. Bir arkeolog var, bir de onun bir asistanı, daha doğrusu kitaplarını elden geçiren bir editörü
onlar
var.
Onlar gerçek kişiler mi yoksa sizin hayal ürünü?
Bunlar benim kurgum, bunlar hayal ürünü. Bunlar bir şekilde bir uluslararası bir dergiye bir Urartularla ilgili bir yazı yazma işi alıyor üzerine. Bu nedenle Van'a bir seyahat yapıyor. Daha önceden de Van'a gittiğinden dolayı Mehmet Koşman'la tanışmış biri. Tekrar onunla buluşuyor ve ayrıntılı olarak Urartuları onun ağzından dinliyor. Bu sırada bir deprem oluyor. Depremde bir ortaya çıkan bir takım topraktan taşlar çıkıyor. Bu taşlar tılsımlı taşlar. Bunları, bu tılsımlı taşları takanlar yüzyıllar öncesine Urartu zamanına gidiyor.
Çok çok güzel.
Böyle gizemli de biraz gerçeküstü de bir kurgusu var.
Siz anlattıkça böyle kendimi bir sinema sahnesinde gibi hissettim aslında.
Evet,
senaryolaştırılabilir
film,
bile.
Film sahnesi gibi bir tarihi bir film gibi bir kurgu yaptım. Ben aslında bir yönümde fotoğraf sanatçılığı, fotoğrafla ilgili çalışmalarım çok ileri düzeyde. Ben romanlarımı yazarken bir fotoğraf sahnesi kurar gibi yazıyorum. Yani onun bir fotoğrafı çekilebilir yazdığım sahnelerin veya belki bir sinema olarak düşünülürse onun kurgusu çok kolay yapılabilir. Çünkü yazarken öyle yazdığımı fark ettim. Ve bu Kayıp Zamanın Bekçisini de ve Delilik Mevsimini de yazarken romanlarımdaki sahneler öyle bir tiyatral sahneler vardır.
Harika. Bu disiplinler arası duyguyu sanıyorum okurlar o sayfaları ilerledikçe fazlasıyla hissedeceklerdir.
Tabii tabii. Yani günün birinde bunları biri kalkıp filme çekmeye kalksa inanıyorum ki çok zorlanmayacak.
Çok zorlanmayacak. Çünkü siz az önce anlatırken bile benim kullandığım cümle bile aslında bunun bir göstergesi. Kendimi bir film sahnesinde gibi hissettim cümlesini.
Evet,
farkında
evet,
olmadan
öyle
kullandım. Evet. Ve siz sonrasında dediniz her birini bir fotoğraf karesi gibi yazıyorum diye.
Evet,
bu da işte
evet,
sanatın gücü gerçekten.
Bütün bölümler öyle, şey de öyle, Delilik Mevsimi de öyle. Darüşşafa'da yaşananları o mantıklı, o gözle yazdım, anlattım. Az önce Mustafa Hatipler hocamız bizi aldı, Balkanların böyle gizemli, duygusal dünyasını alıp götürdü, şiirler okudu.
Evet.
Ve Darüşşafa romanını yazarken de ben de bir şiirden etkilenerek aslında yazdım. Ahmet Kutsi Tecer 1952
fakat
yılında...
Fakat son dakikamızın da içinde olduğumuzu izninizle hatırlatayım.
Tamam. Dört paragraflık bir şiir okumama vakit var mı?
Bir dakikamız var son.
O zaman
kalsın. Bir dörtlük okusanız bizi kalbimizden vurursunuz.
Ahmet Kutsi Tecer Ağaç ile Sarmaşık adlı bir şiir yazıyor. Darüşşafa'dan çok etkileniyor. Bir kara sevda, bir aşk hikayesinin şiiri. Onun son iki paragrafını okuyorum.
Lütfen buyurun.
En sonunda acımış onlara Hızır. Yaptığı bir iksir varmış kendinin. Uyuduğu zaman başhekim Nazır ilacına katmış her ikisinin. İçince iksirden bu iki aşık, dünyası değişmiş her iki canın. Kız bir ağaç olmuş, oğlan sarmaşık, ıssız bahçesinde Darüşşafa'nın.
Evet.
Böyle bir aşk içerisinin şiirini yazmış. Bundan etkilenerek de o romanı yazmıştım.
Yazdınız.
Onu da bu arada belirtmiş olayım.
Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Şengül. Muhakkak her iki kitabınızı da sevgili dinleyicilerimize okumalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü her ikisinde hem tarihi biraz daha yakından öğrenecekler.
Evet, tarihi roman. İkisi de tarihi roman.
Hem de kendilerini bir zaman yolculuğunda bulacaklar.
Evet.
Emeklerinize, yüreğinize, kaleminize sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederim. Aileme, TRT'ye, sizlere. Beni konuk ettiğiniz, bunları söylememe imkan tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarla. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, yazar Enver Şengül telefon hattımızın diğer ucundaydı. Söz Uçar köşemizde Kayıp Zamanın Bekçisi bir Urartu romanı kitabı üzerine konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Güne Bakan.